Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. His Bright Light, Daniel Seale'ın oğlu Nick Traina'nın yaşamını, ruhsal hastalıkla mücadelesini ve 1997'deki ölümünü anlattığı kişisel bir anı kitabıdır. Seale, geniş okur kitlesince romantik romanlarıyla tanınsa da bu eserde kurmaca bir hikaye kurmaz. Bir annenin tanıklığını, Nick'in çocukluğundan gençliğine uzanan gelişimini ve ailesinin yardım arayışını aktarır. Kitabın merkezinde bipolar bozukluğun yalnızca tanı konulan kişiyi değil, ebeveynleri, kardeşleri, arkadaş çevresini ve bakım sistemini de etkileyen karmaşık yapısı vardır. Nick'in müziğe yönelmesi, yoğun enerjisi, öfke nöbetleri, kırılganlığı ve bağımsızlık isteği, hastalığı tek boyutlu bir etiket olmaktan çıkarır. Steel aynı zamanda psikiyatrik destek, ilaç kullanımı, hastane yatışları ve aile içi sınırlar konusunda yaşanan güçlükleri açık biçimde ele alır. His Bright Light, yasın içinden yazılmış olmakla birlikte, ruh sağlığı sorunlarına karşı damgalamayı azaltmayı ve erken, sürekli, anlayışlı desteğin önemini görünür kılmayı amaçlayan bir kitaptır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Nick Traina'nın yaşamı, hastalık tanısından önce de sonra da bir insan olarak ele alınır. Kitabın en belirgin yönü, Nick Traina'yı yalnızca bipolar bozuklukla tanımlamamasıdır. Daniel Steele, oğlunun canlılığını, mizahını, aile bağlarını, müzik tutkusunu ve çevresinde bıraktığı etkiyi anlatırken, ruhsal hastalığın kişinin bütün kimliği olmadığını vurgular. Bu yaklaşım önemlidir. Çünkü ağır psikiyatrik belirtiler anlatılırken, insanların çoğu zaman yalnızca kriz anlarıyla hatırlanmasına karşı çıkar. Nick'in punk ve hardcore müzik ortamında yer alması, özellikle Link 80 grubundaki çalışmaları, onun kendine ait bir sesi ve üretken alanı olduğunu gösterir. Ancak kitap, yaratıcı yetenekle hastalık arasında romantik bir bağ kurmaz. Müzik, Nick için anlam, aidiyet ve ifade sağlayan bir alan olabilir. Fakat tedavi gereksinimini ortadan kaldıran bir çözüm değildir. Steele'in anlatısı. Sevilen bir gencin hastalığın dalgalanmaları içinde nasıl zorlandığını gösterirken, ailelerin de iki gerçeği birlikte taşıması gerektiğini düşündürür. Bir yanda kişinin değerleri, istekleri ve özerkliği vardır. Diğer yanda ise güvenliği sağlayacak tıbbi ve gündelik destek ihtiyacı bulunur. Bu dengeyi korumak kitabın duygusal olduğu kadar pratik açıdan da temel meselesidir. İkinci olarak, bipolar bozukluğun dalgalı yapısı. Tek bir müdahaleyle çözülemeyen bir bakım süreci olarak gösterilir. His Bright Light, bipolar bozukluğu basitçe ruh hali değişikliği olarak sunmaz. Sidex'in anlattığı deneyim, yoğun enerji, dürtüsellik, ajitasyon, depresif çökkünlük ve davranışlardaki keskin değişimlerin günlük yaşamı ne kadar derinden etkileyebileceğini ortaya koyar. Kitabın önemli katkısı, tanının konmasının tedavinin bittiği anlamına gelmediğini göstermesidir. Uygun yardımın bulunması, tedaviye düzenli biçimde devam edilmesi, ilaçların etkilerinin izlenmesi ve kriz dönemlerinde güvenliğin korunması uzun ve yorucu bir süreçtir. Özellikle gençlik döneminde bu süreç daha karmaşıklaşır. Genç kişi bağımsız olmak ister, aile ise riskleri görerek müdahale etmeye çalışır. Bu iki ihtiyaç kolayca çatışabilir. Steele, ailelerin iyi niyetinin her zaman yeterli olmadığını, sağlık sistemindeki kopuklukların ve tedaviye erişimdeki zorlukların durumu ağırlaştırabildiğini hissettirir. Kitap tıbbi bir başvuru kaynağı değildir. Fakat bakımın süreklilik gerektirdiği fikrini güçlü biçimde taşır. Ayrıca iyileşme umudunun belirtileri küçümsemek anlamına gelmediğini anlatır. Ruhsal hastalıkla yaşayan kişiye saygı göstermek, hem onun karar alma hakkını ciddiye almayı hem de ciddi tehlike işaretleri karşısında destek aramayı gerektirir. Üçüncü olarak, ailenin sevgisi. Sorumluluğu ve çaresizliği aynı anda yaşaması kitabın duygusal çekirdeğini oluşturur. Daniel Steele kitabı bir anne olarak yazar ve bu bakış açısı, ailelerin ruhsal hastalık karşısındaki görünmeyen yükünü belirginleştirir. Ebeveyn sevgisi çoğu zaman koruma isteğiyle birlikte düşünülür. Fakat Nick'in hikayesinde korumak, her davranışı denetlemek ya da her sonucu değiştirmek anlamına gelmez. Aile ne zaman yakın duracağını, ne zaman sınır koyacağını, ne zaman profesyonel yardım isteyeceğini ve ne zaman yetişkin bir gencin bağımsızlığına alan açacağını sürekli tartmak zorunda kalır. Kitap bu kararlara kolay cevaplar vermez. Tam tersine, geriye bakıldığında bile kesinlik sağlamayan seçimlerin yarattığı suçluluk ve sorgulamayı görünür kılar. Steele'in açık anlatımı, aile üyelerinin yalnızca destek veren kişiler olmadığını da hatırlatır. Onlar da korku, yorgunluk, öfke, umut ve yas yaşarlar. Bu nedenle anlatı, bakım verenlerin kendi destek ağlarına ihtiyaç duyduğunu dolaylı biçimde savunur. Aile içindeki diğer çocukların ve yakınların etkilenmesi de bu çerçevede önem kazanır. Kitabın gücü, sevgiyi her şeye gücü yeten bir kuvvet gibi göstermemesinde yatar. Sevgi vazgeçilmezdir, ancak ciddi bir hastalığın tıbbi, sosyal ve kurumsal boyutlarının yerine geçemez. Dördüncü olarak, tedavi sistemiyle karşılaşmalar. Ruh sağlığı hizmetlerinde süreklilik ve koordinasyon sorununu öne çıkarır. Kitapta hastaneler, uzmanlar, ilaç tedavileri ve krizlere verilen yanıtlar yalnızca kişisel arka plan unsurları değildir. Bunlar, Nick'in yaşamındaki bakım yolculuğunu belirleyen temel etkenlerdir. Slick'in deneyimi, ruh sağlığı desteğinin parçalı olduğunda aileler için ne kadar yorucu hale gelebildiğini gösterir. Farklı uzmanlar, değişen koşullar, acil dönemler ve ev yaşamına dönüşler arasında tutarlı bir plan kurmak zordur. Özellikle ağır belirtiler yaşayan bir genç için tedavinin yalnızca kısa süreli bir müdahale olarak ele alınması yeterli olmayabilir. Kitap, düzenli takip, açık iletişim ve aile ile sağlık çalışanları arasındaki işbirliğinin önemini düşündürür. Bununla birlikte anlatı, bütün sorumluluğu kurumlara yükleyen basit bir suçlama metni değildir. Bipolar bozukluğun öngörülemez seyri, kişinin tedaviyle ilişkisi ve aile içindeki kararlar da süreci karmaşıklaştırır. Yine de Steele, yardım istemenin utanç verici değil, gerekli olduğunu güçlü biçimde hissettirir. Bu yönüyle eser, ruhsal hastalığın ev içinde saklanacak bir mesele olduğu anlayışına karşı durur. Tedaviden söz etmek, mahremiyeti yok saymak değildir. Gereken desteğin zamanında bulunabilmesi için sessizliği kırmanın bir yoludur. Son olarak, Nick'in ölümünün ardından anlatılan yas. Suçluluk yerine tanıklık ve farkındalık arayışına yönelir. Nick Train'a 19 yaşında yaşamını yitirdiğinde, His Bright Light bir yaşam öyküsünün ötesine geçerek yas kitabına dönüşür. Ancak Steele'in amacı, yalnızca kişisel acısını kayda geçirmek değildir. Oğlunun yaşamını anlatmak, onu ölümüne veya hastalığına indirgemeden hatırlamanın bir yoludur. Bu tercih intihar sonrasında oluşan anlatılarda sık görülen tek neden arayışına mesafe koyar. Kitap, böylesine ağır bir kaybın ardından ailelerin neden durmadan geçmişi gözden geçirdiğini, hangi işaretlerin farklı okunabileceğini düşündüğünü ve kendilerini suçlayabildiğini yansıtır. Buna rağmen anlatının ana çizgisi kesin bir açıklama sunma iddiası taşımaz. Ruhsal hastalık, bireysel seçimler, tedavi koşulları ve yaşamın başka baskıları iç içe geçebilir. Steele'in tanıklığı bu karmaşıklığı korur. Eserin kamusal değeri de burada ortaya çıkar. Yası özel bir sessizlik alanına kapatmak yerine ruh sağlığı hakkında daha dürüst konuşmaya davet eder. Böyle bir konuşma kaybı telafi etmez. Fakat belirtileri erken fark etme, yardım arama ve yas yaşayan insanları yargılamadan dinleme konusunda daha dikkatli bir toplumsal tutum geliştirebilir. Kitap, hatırlamanın aynı zamanda sorumluluk almak olabileceğini savunan güçlü bir örnektir. Sonuç olarak His Bright Light, özellikle bipolar bozukluk. Gençlerin ruh sağlığı, intihar sonrası yas ve ailelerin bakım deneyimi üzerine düşünmek isteyen okurlar için anlamlı bir kitaptır. Ruh sağlığı alanında çalışanlar, eğitimciler ve bakım veren yakınlar da eserden, klinik bilgiden farklı bir tür içgörü elde edebilir. Kitap teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Buna karşılık bir tanının gündelik hayatta nasıl yaşandığını, krizlerin aile ilişkilerini nasıl etkilediğini ve yardım aramanın neden çoğu zaman düz bir yol olmadığını somutlaştırır. Okur için en pratik kazanım ağır belirtileri, ahlaki bir kusur, ergenlik kaprisi ya da aile başarısızlığı gibi açıklamalara indirgememeyi öğrenmesidir. En önemli zihinsel kazanım ise sevgi, bakım ve kontrol arasındaki sınırların her zaman net olmadığını kavramaktır. Daniel Steele'in romanlarından farklı olarak bu kitapta kurmaca rahatlığı yoktur. Anlatının etkisi, tanınmış bir yazarın kişisel kaybını süslemeden, kırılganlığıyla paylaşmasından gelir. Benzer ruh sağlığı anılarından ayrıldığı noktada budur. Steele, yalnızca hastalığın acı verici yüzünü değil, Nick'in canlı, yaratıcı ve sevilen bir genç olarak varlığını korumaya çalışır. Bu nedenle eser, trajediye odaklanan bir anlatı olmanın ötesinde, damgalamaya karşı dikkatli bir insanlık çağrısı niteliği taşır. Destek olmak isterseniz Daniel Steele kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.